Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Yapmam gereken her şeyi yaptığım bir günün ardından bu bölümü kaydettiğim için çok mutluyum. Önceden dinleyenler bilirler, ben yapmam gereken şeyleri madde madde yazarım defterime, sonra da yaptıkça üstlerini renkli kalemlerle çizip çok mutlu olurum. Hatta bugün şöyle bir örneğini de yaşadım ki bu benim sık yaşadığım bir şeydir. Tam böyle bir zaman ayırdım, bir kahve koydum, bir yandan da manikür yapıyordum. Manikürün ortasında yani bir elim bitti, diğerine geçeceğim. Dedim ki, aa ben bunu yapılacaklar listeme yazmamıştım. Hemen yarıda bıraktım, gittim ajandama manikür yazdım, üstünü de pembe bir kalemle çizdim, yapıldı diye. Sonra döndüm yarım kalan manikürüme devam ettim kahvemi içerek. Sonrasında da yani hem kendime hem güldüm hem de çok hak verdim. Yapıldı mı? Yapıldı. Niye o listede böyle bu da yapıldı diye görünmesin? Ben dönüp baktığımda ah ne kadar verimli bir günmüşü. Neden bir gıdım bir manikür eksik hissedeyim? Evet yani bu benim için önemli bir şey. Çok seviyorum böyle yazmayı sonra da üstünü çizmeyi. Çok fazla şey yaptım bugün. Hem işlerle ilgili, hem başka böyle evle ilgili, hem kendi kişisel bakımımla ilgili. İşte hepsini de birleştirdim. Multitasking konusuna açık olduğumu daha önce de söylemiştim. Sadece konsantrasyon gereken çok özel işleri birbirine karıştırmıyorum. Ama yani ne bileyim işte kil maskemi yapıp onun kurumasını beklerken bazı işte İtalyanca ödevlerimi falan yapıyorum. Az sonra bahsedeceğim o yolculuk nasıl gidiyor diye. Ve zaten ben bu kozmetiklerimi çok seviyorum. Onlar beni seviyor, ben onları seviyorum. Birbirimize destek oluyoruz gibi düşünüyorum. Bu arada Martenichka ile ilgili bir şey anlatacağım. Martenichka nedir bilmeyenler için söyleyelim. Bahar aylarında taktığın bir ip bileklik böyle beyaz kırmızı ipten oluşuyor. Ben de onun ne olduğunu bu sene öğrendim. Meğer çok yıllardır olan bir işte gelenek, ritüel neyse öyle bir şeymiş. Şimdi onu takıyormuşsun. Ondan sonra baharda ilk havada leylek ya da kırlangıç gördüğün zaman çıkarıp bir sanırım meyve ağacının işte dalına bağlıyorsun, dilek tutuyorsun. Böyle bana bir bilgi geldi. Ama bunun sonrasında da İşte Martenichka'yı da birinin sana hediye etmesi gerekiyor gibi bir bilgi geldi. Ben de böyle hepsini aynı anda öğrendiğim için ama öyle mi? Yani ben gidip yapamıyor muyum? Zaten neyse pek aram da yok böyle şeylerle gibi. Konuştum ama şey dedim yani etrafımda da şu an yalnızım yakınımda biri yok ki bu bilgiyi paylaşayım da bana hediye etsin diye böyle o an çünkü lazım. Hani 3 gün sonra olmaz gibi. Neyse sonra ben eve geldim. Bir kargom varmış güvenliğe bırakmışlar gittim onu aldım tam da kendime bitmek üzere olan C vitamini serumunu sipariş etmiştim. Ben bu şeye de çok yani bayılıyorum hani böyle tam bir kullanımlık kalıyor o gün kargo geliyor ve sen hiç ara vermeden devam edebiliyorsun. Tamam hani siparişi de ben vermiş oluyorum ama sonuçta kargonun saatini gününü de ben tespit edemiyorum. Böyle şeyleri çok seviyorum. Yani bundan mesela ben 3 gün mutlu oluyorum. Çok çok seviyorum. Şu an dinleyen biri de belki mutlu olur diye anlatmak istedim. Neyse eve geldim. Bu müthiş denk gelmenin üzerine mutlu mutlu. Açtım kutuyu ki uzun zamandır alışveriş yaptığım bir şey. Hatta onlardan aldım. 3. şişe olacak. Bir açtım paketi, içinden bir tane Martenichka çıktı. Tam o mevsimde sipariş ettiğim için onlar da bu dönem müşterilerine gönderiyormuş. Gerçekten çok mutlu oldum çünkü bugün bana kim hediye edecek ki diye eve dönmüşken yani biri hediye etti işte alışveriş yaptığım yer. Hemen taktım tabii koluma. Bu arada çok da sevdim böyle incecik ucunda bir boncuk var falan. Ve şey dedim, ya ben bunu niye çıkarayım ki ya hani... Hani leylek sürüsü mü göreceğim şimdi yani niye çıkarayım ki zaten aman havada soğuk ne zaman gelecekler ki dedim. O sırada iki tane leylek gördüm. Dedim ki ya çıkarmayacağım sonuçta iki tane leylek muhtemelen öncü birlik. Artık ben uzun zamandır doğayla çok iç içe olduğum için önünü sonunu kimler sorumlu kimler çaylak hepsini tanıyorum. Hatta bir tanesi hastalanıp düşmüştü de bir komşumuz bakmıştı uzun süre sonraki göç dönemine kadar neyse. Çıkarmayacağım ya dedim yani hani çok güzel bileklik çok da güzel geldi bana yakıştı da çok sevdim çıkarmayacağım kardeşim dedim zorla mı yani bir leylek mi gelip çıkaracak dedim ve aynı gün bir süre sonra bir şey oldu hop ucunu tutan boncuk koptu Martenichka'm düştü o iki tane leyleği gördüm ve Ben çıkarmak istemedim, düştü. Yani şimdi çıkıp dedim meyve ağacı mı arayacağım? Yani bir yere de yani şey yapmayacağım, asmayacağım, bağlamayacağım. Sonra da dedim ki ya Rasel'in sabahtan beri hani kontrolünün dışında bir şeyler oluyor ve sen yok işte çıkarmayacağım, bilmem ne yapmayacağım diyerek böyle tersinden gidiyorsun. Gitme dedim. Balkonumda bir tane sukulentim, işte kaktüsüm var. Ona bağladım. Sonra döndüm. İşlerimi yapıyorum, bilgisayarın başındayım ve birden aklıma şey geldi. Aa, bu sefer de dilek dilemedim. Yani bu martini çıkar ritüeli bende oturmadı. Belki de çok yeniyim diye böyle oldu ama hani hiçbir şeyi böyle geldi ama tutturamıyorum yani falan. Neyse sonra dedim ki ya, dilerim yani ne olacak hani şeye bakarsak bu kadar okuyoruz ediyoruz. Hani zaman boyutunu böyle hüp diye içine çekip bir noktada tuttuğun zaman aslında her şey aynı anda oluyor. Ben de buna çok yürekten inanan biriyim. Hani öncesi sonrası yok. Bir dileğin varsa hani dile yani dedim. Sonra aklıma bir şey gelmedi. Bunu iyiye yordum yani. Hani yanıp tutuştum şu olsun bu olsun dediğimde bir şey yok. Ama sonra aklıma şöyle bir şey de geldi. Ay senin hayalin mi yok yoksa? Beklentin mi yok falan diye böyle kendimle bir iç konuşma yaptım. Ve kendime şu cevabı verdim. Şu önünde duran 10 sayfa ödevi yapmak. Yani bunun için dilek dileyebilirim. Lütfen bana güç, kuvvet, sabır ve çıktığım İtalyanca yolculuğunda destek ver diyerek bu da bir dilek sayılır bence. Evet, bu şekilde böyle bir Martiniçka şeyi yaşadım. Öyle yani hani ben de bu sene bu oturmadı ama hazırlık sınıfı gibi düşünüyorum. Gelecek sene bana biri hediye ederse şu an mesela dinleyen arkadaşlarım da hani şey yapabilir. Belki gelecek sene baharda daha tecrübeli bir şekilde tıkır tıkır tıkır yaptım diyerek. Bak şimdi aklıma geldi. Belki ajandama adımları yazsam bu kadar şeyle de uğraşmak zorunda kalmam. Ajandama dilek tutulacak. Yarına kadar bir tane dilek belirlenecek falan yazsam kesin mükemmel bir şekilde uygulanırdı. Evet böyle bir macera yaşadık. Zaten ben bu dedim ya kozmetik bağlantılar çok severim. Kozmik kozmetik bağlantılar diyorum. Bir kere başıma şöyle bir şey gelmişti. Beni bir güneş kremi kurtarmıştı. Çok yıllar önce şeyde Paris'te bir yaz işte tatilinde ben bir gruptan ayrıldım. Çünkü hani onların gezeceği yerlere gitmek istemiyordum. Dedim ki akşam görüşürüz ben biraz sokak gezeyim falan filan. Tabii o zaman şey yok işte akıllı telefonlar, işte haritalar, Google falan böyle şeyler yok ama yine de kendimi birazcık garantiye alarak bir şeyleri yazarak, not ederek falan gidiyorum. Çok da aşırı hani şeyden uzaklaşmıyorum ama yine de kayboldum. Ve karşıma gerçekten İngilizce bilen biri ısrarla çıkmadı. Hepsini birleşip bununla İngilizce konuşmayalım gibi bir plan yaptığını da düşünmek istemedim yani. Hani hala da düşünmüyorum. Ben de bir noktada dedim ki sakin olayım ve işte bir kahve aldım. Neyse kahve almak için Fransızca bilmeye gerek yok paran olduğu sürece. Neyse oturdum böyle kaldırımda gerçekten şeyi düşünüyorum. Saatime bakıyorum daha zaman var polise gitmeyeyim. Bir de şey tarafı var o zaman tabii yaşın küçük. Hani daha ergen bir zaman akşam polisle gittiğin zaman arkadaşlarının seninle yıllar boyu dalga geçmesi ihtimali de senaryo dahilinde mesela şimdi olsa umurumda olmaz. Yani polisi değil tankları falan alır giderim. Yani yeter ki işim görülsün ama o zaman hani öf şimdi bunlar yani her yerde bunu konuşacaklar ve işte başka hikayeler falan geliyor aklıma. Ama bir yandan da diyorum ki ne olacak diyorum hava kararsa akşam olsa ne yapacağım yani hani yardım isteyeceğim falan. Hani birileri de beni polise bir yere götürür herhalde diye düşünüyordum. Böyle kahvemi içerken kaldırımda o sıcak hava falan oturmuşum. Gözüm böyle karşı dükkana böyle bir camın arkasında ne var falan diye hiç dikkat etmemiştim. Hani ne mağazası ne dükkanı diye. Bir baktım eczane. Vitrinine bir baktım. Aa, uzun zamandır aradığım ve Türkiye'de bulamadığım ya da çok zor bulduğum ve çok pahalı olan güneş kremi üstelik bir tane alınca bir tane de bedava olmasın mıydı ki o zaman euro var mıydı o zaman? Var emin değilim. Neyse işte oradaki para birimi de o kadar pahalı değildi. Ben tabii hemen eczaneye girdim. O kremi alacağım diye. Çünkü Fransızca bilmeden de alışveriş yaptığımı söylemiştim. Eczanede çalışan Türk çıkmasın mı? Sonra bana yardımcı olmasın mı? Meğersem benim kaybolduğumu zannettiğim yer çok da kayıp bir yer değil miymiş? Akşam olmadan çok rahat bir şekilde istediğim yerlere de uğrayarak otele dönmez miymişim? İşte bir güneş kremi, indirimli, uygun fiyatlı bir güneş kremi bu şekilde hayatımı kurtarmıştı. Sonra aynı güneş kremi aynı hafta bana şöyle bir yardımda bulunmuştu. Sonra işte kaç gün sonra Brüksel'e gitmiştim. Orada da şehir içinde çok tatlı bir otelde kalmıştım. Otelinde ben bilmiyordum. Hani ben şehir merkezine yakın diye orayı tercih ettim. İşte her yere yürüyerek gidiliyor falan diye. Şöyle bir konsepti varmış. Her odayı genç bir sanatçı dizayn etmiş, dekore etmiş, renklerini, tasarımını falan filan yapmış. Çok böyle hoş bir konsept. Bir de insanda şey merakı beliriyor. Yani ben odamı çok beğenmiştim ki seçmemiştim yani rastgele hani o oda denk geldi. Acaba diğer odalar nasıldır falan diye de düşündüm. Yani şimdi tek tek kapıları çalıp bir saniye odanıza bir bakabilir miyim diyemeyeceğim yani. Neyse böyle çok da hoşuma gitti fikir. Ve şey diye düşündüm, odayı o kadar sevdim ki renkleri, o rahatlığı, ışık dizaynı, seçimler. Yani ben seçsem bunları bulsam bu eşyaları bunları seçerdim diye mutlu oldum. Ne güzel bir denk gelme diye. Ve içimden de şey geçti. Ya dedim ben bu odayı dizayn eden sanatçı listesi bir yerde vardır otelde. Ona bir tane mail atayım hani teşekkür edeyim ve yani beğenimi söyleyeyim dedim. Ama sonra işte Londra'dan bir arkadaşım geldi, şu oldu, bu oldu, oradan oraya gittik falan derken ben bunu atladım. Tam otelden ayrılırken resepsiyonda aklıma geldi, güneş kremim odada kaldı. Fırladım odaya çıktım ve güneş kremini alırken gözüme bir asılı bir tablo gibi bir şey vardı. Onun altına meğersem şeymiş zaten, dizayn eden kişinin adı ve iletişim bilgileri varmış. Hemen onu not ettim. Ve o genç sanatçıya hemen otelin işte business şeyi köşesi diyorlardı o zaman. Düşün ya, internete bağlanmak için otelin öyle bir köşesine gidiyorsun. Orada bir iki bilgisayar var, onu kullanıyorsun. Oradan kendisine mail attım. Hatta dedim ki işte şu tarihte kaldım. Şimdi ayrılıyorum. Odayı çok sevdim. Çok güzel yapılmış. Ellerinize sağlık gibi böyle bir şey yaptım. O da Avusturyalı mıydı, İsviçreli miydi? Oralardan bir yerlerden. Ve bana çok kısa sürede çok güzel bir cevap gelmişti. Şey diyordu, çok da açık, çok naif bir şekilde yazmıştı. İşte şu sıralar gerçekten görünmediğimin, işlerimin, yaptığım şeylerin değer görmediğinin, bu dünyaya ait olmadığımı falan düşünürken mailin geldi ve ben şimdi yarım bıraktığım bir işe tekrar böyle büyük bir keyifle devam ediyorum gibi bir mesaj gelmişti, mail gelmişti. Ve bu benim için gerçekten iyi ki iyi ki dediğim bir şeydi. Yani iyi ki kremi almışım, kaybolmuşum, iyi ki kremi odada unutmuşum, iyi ki o maili atmışım. Ve ben yine başka bölümlerde hep bahsediyorum. Gerçekten beğendiğin, sevdiğin, iyi hissettiğin, sana bir faydası olan, fayda derken yani ben o odada yani renklere bakınca mutlu oldum. Ha ne güzel dedim, içim açıldı. Her şey olabilir bu fayda ya da sadece sevmek, beğenmek de olabilir. Orada hani parmağa dokunan, orada işte bir emeği olan kişiye eğer mümkünse tabii ki hani onun e-maili orada vardı. Ben de bunu yapabildim. Mümkünse bunu söylemek gerçekten hem o kişiye hem sana çok iyi gelen bir şey. Ben bunu yaptığım işlerde herhangi basit bir şeyde ya da bu podcast'te çok yaşıyorum. O yüzden de çok güncel olarak yaşadığım için, çok içinden geçtiğim için de söylüyorum. Hem kendime hem yine dinleyen herkese altını çizerek paylaşmak istediğim bir şeydi. Yani benim kozmetiklerle sadece cilt bakımı düzeyinde bir ilişkim yok. Çok daha derin, çok daha buradan kuantuma gideceğiz diye korktum ve bu konuyu burada şimdi bitirdim. Evet, şimdi gelelim benim İtalyanca yolculuğuma. Çok uzun yıllardır başlamak istediğim ama araya başka bir sürü şeyin girdiği, saatler uymadı, yok işte işim, projem, bilmem neyim uymadı diye diye İstanbul'da uzun süre İtalyan kültüre gitme planları yapardım. Her dönem onların programını alırdım, kendi programımla karşılaştırırdım. Hafta içi akşamlarım tutmazdı. Hafta sonumu da tahmin edersiniz yani Beyoğlu'nda geçirmek istemezdim. Zaten 5 gün tamamen dolu bir şekilde. Bir de o zamanlar online pek bir şey olmadığı için sadece yurt dışıyla yaptığın bir iki şey online. Bütün gün ofistesin. Çıkınca yogaya mı gideceğim, spora mı gideceğim? Ya da sabah çok erken spora gitsem akşam işte arkadaşımı mı göreyim, onu mu yapayım, bunu mu? Yani çok böyle sıkışmış bir şekilde gittiği için bir aktivite seçmek büyük bir olaydı. Neyse ki şimdi internet sayesinde bu yüzden çok mutlu hissediyorum kendimi. Ki bu aralar İtalyanca'ya başladım, Zoom üzerinden ders alıyorum dediğim zaman bazı arkadaşlarım ama yüz yüzenin yerini tutar mı ya? Keşke yüz yüze olsa gibi yorumlar yapıyorlar ki haklılar kendileri açısından ki ben de düşünüyorum. İstanbul'da şimdiki iş düzenim olsaydı o dönemler tabii ki şöyle bir hafta içi sakin bir sabah Pera'da dolaşıp derse girmek ister miydim? Yani şimdi romantik ve güzel geliyor ama haftada 2-3 kere bunu yapmak birazcık yine zor gelebilir yani. Çünkü 1 saatlik, 2 saatlik bir şey için yani sadece İstanbul demeyeceğim. Herhangi bir yerde birkaç saatini gözden çıkarıyorsun falan falan. Neyse. Şimdi ben bu konuda yani şanslı tarafta durduğumu hissediyorum. Çünkü zaten bu online seçeneği olmasaydı bu dersi alamayacaktım ve kaç 10 senedir falan peşinde koştuğum bir şeyi yine başka bir zamana erteleyecektim. O da belki olacaktı. Sonunda başladım. Başladığım için çok mutluyum. Zaten çok tatlı, iyi bir hocayla başladık ki arada soranlar olmuştu hem arkadaşlarımdan hem podcast'te söylediğim için. Herkese hocanın bilgilerini paylaşıyorum ve sonraki bir dönem açıldığı zaman da isteyenlere bilgi vereceğim. O açıdan çok memnunum. Ama kendisinin de dersin en başında hatta başlamadan da böyle söylediği gibi hani çok insanın heves ettiği başladığı ama hiç de kolay olmayan bir dil. Şu anda çok zor, çok zor, çok zor diye söylenmek istemiyorum ama söylenmiş gibi de oldum. İçimde tutmadım. Aa, çok zor arkadaşlar yani. Ya 5 tane artikel olur mu ya? Ya böyle bir şey olur mu? Neyse. Bu şeyleri belki başka bir bölüm yaparım. Çok zor ama çok keyifli. Bunu en çok nerede görüyorum? Yani aslında yabancı dil, hani İngilizceyi artık saymıyorum. O artık böyle bir ana dilin yanında giden hani böyle bir kardeş gibi bir şey. Onun dışında yeni bir dil öğrenme konusunda mesela bazı arkadaşlarım da bana şey dedi. Ya keşke Almanca şey yapsaydın. Senin Almanca şeyin var işte altyapın var. Evet var. Benim 8 sene Almanca eğitimim var ve bunun bir senesi sadece hazırlık. Yani düşünsene ben bir sene yarım gün ya da işte öğlen 1'e kadar mıydı, 2'ye kadar mıydı? Sadece Almanca eğitimi aldım. Ve öğleden sonraları da Caddebostan sahildeki bir atölyede teyzelerle ahşap boyadım. Çünkü o zamanki evimde bazı şeylere ihtiyacım vardı ve dışarıda kendi zevkime göre bir şey bulamıyordum. Annemin bir arkadaşıyla konuşurken bana gelmişti kahveye. Hadi kalk gidiyoruz dedi. Caddebostan'da beni bir atölyeye götürdü. Orası da çok güzel bir yerde. Hatta hoca da Floransa'dan gelmişti. Bak İtalyanca ile hemen bağlıyorum. Hiç alakası yok. Neyse. Ve yani yarım gün Almanca, yarım gün ahşap boyama, işte cilalama, parlatma, zımparalama gibi işler yapıyordum. Çok da tatlı bir teyze grubumla. Neyse, evet yani özetle 8 senelik, çünkü ortaokul ve lisede de ikinci dil olarak haftada 2-3 saat alıyordum. Yani bir altyapım var yani şu anda ben Almanca notlarıma baksam, bir tane Almanca gramer kitabını şöyle bir gözden geçirsem. Kim bilir kaçıncı kurdan başlarım? Kim bilir kaçıncı kurdan başlarım? Ya çünkü kaç senelik altyapı. Ama burada İtalyanca'da zaten benim müthiş mantıklı ve böyle analiz edilmiş bir planım yok. Çok içten gelen, çok isteyerek, çok keyif alarak yaptığım bir şey. Evet yani Almancayı kötülemiyorum burada. Almancayı da yaparken sevdim, ettim, yakın buldum. Kendimi yatkın buldum. Çok zorlanmadım yani. Hani orada da çok zorlanan insanlar vardı. Ben hani gayet rahat bir şekilde götürüyordum. Ama İtalyanca başka bir şey. Yani hani çok zorlanıyorum bir şeyi ama bir cümle kurduğum zaman ya da onu seslendirdiğim zaman sadece İtalyanca bir kahve siparişi verirken bile böyle hani gerçekten çok hoşuma gidiyor. Zaman nasıl geçiyor anlamıyorum. Ödevleri gerçekten yapmaya çalışıyorum. Bir baktığın zaman çok da zamanımı alıyor. Çünkü Ödevi önüme alıyorum. Bir yandan iPad'i açıyorum. İşte İtalyanca sözlük açıyorum. Çünkü ödevi yaparken bile o cümlenin ne demeye çalıştığını anlamak için bir yandan Google Translate'i açıyorum, bir yandan sözlük açıyorum. Acaba doğru mu anladım? İnternet doğru mu söyledi? Çünkü Google Translate de her zaman doğruyu söylemiyor. Önce o cümleyi İtalyanca'dan Türkçe'ye çeviriyorum. Sonra Türkçe anladığım şeyi tekrar Türkçesini yazıp İtalyanca cümle öyle geliyor mu diye kontrol ediyorum. Ve bunları yaparken gerçekten çok mutlu oluyorum. Bir tarafımın zorlandığı için zaman zaman böyle zorlandığım anlarda şey geliyor tabii. Rahatsız'ın ya Almanca mı gitseydin ya falan. Ne yapacaksın ki zaten? İtalyanca kitap mı okuyacaksın bu saatten sonra falan gibi böyle kendime konuşmalarım oluyor. Çok zorlandığım ya da yanlış yaptığım zaman. Çünkü bir yandan da bir uygulama indirdim. Orada da böyle egzersizler yapıyorum. Ve bazen çok emin olduğum bir şey yanlış çıkıyor. Bayağı bozuluyorum falan. Oralarda yani söylüyorum kendime sonra geçiyor. Diyorum ki olsun keyifli sakin ol. Hatta bu bir avantaj yani sadece sevdiğim için bir yere yetişmiyorum. Seneye master programına ya da öbür dönem bilmem neye gitmiyorum. Konuşmak zorunda da değilim yani hani İtalya'ya gittiğim zaman da konuşmak zorunda değilim. Canım isterse konuşurum. Ama şunu çok iyi biliyorum. İşte dedim ya 8 sene Almanca altyapım var. Almanya'ya kaç kere gittim? Bir kere birine hallo bile demedim yani. Hani bırak kahve sipariş vermeyi. Hani merhabayı bile Almanca söylemedim. Ama bunu da bilinçli yapmadım. Ya gerek duymadım ya oraya gitmedi dilim. Yani hiç böyle şeyim olmadı. Ne bileyim böyle danışmanlık işlerinde ya da böyle ortak işlerde Alman şirketlerle çalıştım. Ama onların da iş dili İngilizce olduğu için orada da hiç kimseyle Almanca konuşmadım. İnsanlara da şey demedim biliyor musunuz ben Almanca biliyorum birazcık konuşalım mı demedim. O bir yerde kaldı yani şu anda uyandırılmayı bekleyen ya da lazım olursa uyanacak durumda olan bir altyapı. Bir yerde çok işime yaradı. Üniversitede ben neden olduğunu hala hiçbirimiz bilmiyoruz. Okulu erken bitireceğim diye çok fazla ders alıyordum. Yani herkes 5-6 ders alırken ben 11-12 ders alıyordum. Mesela bir tane kimse de daha önce Almanca altyapım olduğunu bilmediği için rahatça 101 dersini almıştım Almanca'nın 101 ve 102 pit stop olarak kullanıyordum. Yani biraz dinleneyim, benzini tekrar doldurayım diye. Gerçekten de sınıfta Almanca bildiğimi hiç kimseye hissettirmiyordum. Kesinlikle böyle üste çıkmıyordum. Dinlenme olarak kullanıyordum, uyum sağlıyordum. Sınavlarda da mutlaka birkaç tane şeyi boş bırakıyordum ki böyle 100-100-100 diye gitmesin ki zaten bu arada bazı şeyleri karıştırıyordum yani ama yani 95'in altında da hiç almamıştım. 101-102 çünkü yani hani bir zahmet diyeceğim ki bunun da üstümden kaç sene geçti. Evet şeyi de eklemem gerekiyor uygulama dedim ya çok memnunum uygulamadan böyle minik minik alıştırmalar bir şeyler yapıyorum. Özellikle böyle dışarıdayken bir yerde beklemem gerekiyorsa en azından böyle az önce söylediğim düzenekte ödev ya da işte çalışma yapamıyorsam 10 dakika 15 dakika oradan bir şeyler yapıyorum. Ama o uygulamada da şöyle bir sorun var. Seninle aynı anda o dersi çalışan kişilerle bir sıralamaya alıyor. Tabii bende de hırs tarafını tetikliyor. Yani mesela şöyle bir şey oluyor. Bir de uygulamanın bildirimlerini kapatmayı unutmuşum. Bir gün böyle oturup başka bir işim varken ekrana bir şey geldi. Roberto muydu? İşte Roberto senin sıranı aldı, seni geçti falan. Aa, ne münasebet deyip uygulamayı açtım ve yaptığım işi yarım bırakıp bir egzersiz daha, bir tane daha, bir tane daha diyerek böyle birinci sıraya gidene kadar İtalyanca çalıştım. Ama bunun İtalyanca'yla hiçbir ilgisi yok. Zaten devamını burada anlatmayı düşünmüyorum. Ona bir divan gerekiyor şöyle uzanıp duvara bakarak. Tabii ki sonra bildirimleri kapattım. Yani niye bana dünyanın bir yerlerinde hiç tanımadığım insanlarla ilgili böyle bildirimler gelsin ki? Neden kimi geçtiğimi bile bilmiyorum. Niye geçeceğim ki zaten? Ha bir de şöyle bir şey var. Bunu daha bugün yaşadım. Şöyle kendime 15 dakika ayırmıştım. Böyle kelime çalışıyordum. Böyle eşleştiriyorsun falan. O da çok zevkli geliyor bana. Hem hatırlamak için, ezberlemek için. Tam böyle bitirdim. Tamam dedim başka bir şeye geçebilirim. Hadi bir kahve yapayım. Şey geldi ödül alıyorsun ve diyor ki şu andan itibaren 15 dakika içinde yapacağın tüm alıştırmalarda sana 2 kat puan veriyoruz. ben şimdi onu bırakıp kahve içebilir miyim? Tabii ki 15 dakikanın sonuna kadar ve şöyle bir hırsla kullandım. Speaking, işte konuşma egzersizi var. Orada önce uygulama konuşuyor, sonra sen basıp aynısını konuşuyorsun. Ben uygulamanın konuşmasını beklemeden direkt hepsinde, çünkü 15 dakikayı hani ne kadar çok kullanırsam 2 kat puan alırım diye. Ha bir de şeyin de güveni var, yani o şeyleri, telaffuzları iyi öğrenmişim ve kendime güveniyorum. Zaten tekrar ediyor o dersi. O yüzden de başkasını duymama gerek yok. Yanlışsa zaten beni durdurur. Yani kendime de güveniyorum. Hiç onu dinlemeden 4 kat falan puan kazanmış oldum bu şekilde. Zaten hepsinde 1 dakikanın altında bitirdim falan diye şeyler çıktı. Evet, anlatmaya devam etmeyeceğim dedim bu kısmı ama divana uzanmadan da anlatılabiliyormuş ya. Bak hiçbir şey olmadı, gayet de rahatım. Evet, yani özetle bana çünkü çok soruyorlar nasıl gidiyor, iyi mi? İşte hem online bir dil öğrenmek hem işte İtalyanca özelinde sorular geliyor. Şöyle diyebilirim, bence eğer benim gibi çok içinden gelen bir istek varsa, İtalyanca'ya, İtalyan kültürüne kendini yakın hissediyorsan, meraklıysan bence bir kur başlanabilir. Bu arada ben mesela uygulamalar var, bir şeyler var. Tek başına öğrenme konusunda da ben çok meraklıyımdır. Severim ya, tek başıma bir şey yapayım, öğreneyim falan ama. Şimdi bu dersin şöyle bir şeyi var. Sadece hoca sana gramer, işte cümle, kelime falan öğretmiyor. Her derste konu nereye geliyorsa, ki birçok konuya değiniyoruz. Yeme, içme, bir şey, kültür, kitap falan, bir sürü şeye konu geliyor. O kültüre, ülkeye, o dile, coğrafyaya da hakim birinden ders alıyorsan benim gibi, o kültürle ilgili de çok şey öğreniyorsun. Mesela geçenki bir derste bir el hareketiyle ilgili bir şey söyledi. Benim böyle hani Türkçe'de, Türkiye'de biri yapsa çok güzel olmuş, eline sağlık gibi olan bir hareketi, şu an podcast olduğu için gösteremiyorum. Meğer İtalya'da kavga esnasında ne istiyorsun diye böyle sinirle bir şey söylemek anlamına geliyormuş. Mesela böyle şeyler de öğreniyorsun. O bakımdan benim işime geliyor. Tabii en çok işime gelen şey de bazen proje toplantısıdır, şudur budur, saatine yetişemiyorum. Ama Zoom kaydı alındığı için ertesi günü kendime ayırdığım, özellikle de bir sabah saatinde mümkünse, o dersi konsantre bir şekilde açıp Zoom kaydını izliyorum. O kadar konsantre oluyorum ki, yani kayıt dersi olmasına rağmen hoca bir şey sorunca cevap veriyorum. Böyle kendimi birkaç kez yakaladım ama hoşuma gitti. Demek ki konsantre oluyorum, korkacak bir şey yok. Ders kaçarsa da rahat bir şekilde oradan devam edebilirim. Evet, bir de ay bu bölümde iyice İtalyanca oldu ama şunu fark ettim. Hani ben Roma'da bir kahve bölümünde ta Latince'den eskiden gelen bir sözleri paylaşıyordum. Orada bir tanesi de öğreten öğrenir gibi bir şey söylüyordu. Burada da şey dedim, evet puzzle'daki eksik bu. Benim birini bulup öğrendiğim her şeyi ona öğretmem gerekiyor. Henüz o kişiyi belirlemedim. Çok özel bir şekilde seçeceğim ama yakında seçilir. Onu karşıma alacağım. Her ders öğrendiğim her şeyi ona öğreteceğim. Tabii onun da en az benim kadar İtalyancayı merak etmesi ve öğrenmek istemesi gerekiyor. Evet, birini bulacağım arkadaşlar. Bir, yani kafamda da birileri dönüyor. Daha çok net bir şekilde seçemedim. Başvurular açık. Hevesi, niyeti, kararlılığı olanlar başvurabilir. Gerçekten alacağım karşıma böyle. Ben ne öğreniyorsam ona tane tane anlatacağım. Ona anlatmak için de bir çalışıp kompakt bir hale getirmem gerekecek. Aynı bu podcast'te anlattığım bazı konular gibi. O yüzden böyle bir adımı kaldı. Onu da tamamladığım zaman Rönesans'a hazırız. Neyse. Şimdi çok severek kullandığım bir kalıptan bahsetmek isterim. Geçenlerde de Instagram'da videosunu paylaştım. Ben yaklaşık 4 senedir çok severek kullanıyorum. Yetkin Dikinciler, ki kendisi benim çok sevdiğim bir seslendirme sanatçısı ve tiyatro sanatçısı. Profesyonel oyunu da kendisinin oynadığı. Benim son 70 yılda izleyip sıkılmadığım, sonuna kadar zamanın nasıl geçtiğini anlamadan izlediğim tek tiyatro oyunu diyebilirim. 2007-2008 falan o civarlarda gitmiştim gibi hatırlıyorum Kenter Tiyatrosu'nda. Neyse, şimdi pandemi zamanı, bu bütün yasakların olduğu dönemde Yetkin Dikinciler Cihangir'de işte bir şey muhabir kameraman bunu yakalıyorlar. İşte bu bir yerden kahvesini almış çıkıyor, maskesi var falan. İşte yetkin bey kurallara yine uymadınız, sizi gördük, orada masada oturuyordunuz. O dönemde masa koymak, sandalyede oturmak falan da yasaktı. Yani bir şey alıp çıkabiliyordun sadece kapıda. O böyle durup şey diyor hani, ama orada anlıyorsun böyle çok kibar sakin falan durmaya çalışıyor ama arkada böyle dişleri birbirine çarpacak gibi bir enerjide, canımın içi take away görmüyor musun diyor. Sonrası zaten çok komik yani, muhabir bir şey söyle, sus sus sen sus ben konuşacağım şimdi, ben size insan muamelesi yapıyorum falan diye. Gerçekten çok bir yandan cringe bir yandan böyle komik bir şey işte. Ben bunu ilk böyle gördüm, pandemi zamanı biri yollamıştı. Ay bayıldım yani, çok insani bir şey ve dönem dönem demeyeyim çok sık bir şekilde bana böyle çok alakasız ve beni sıkıştıran saçma bir şey geldiği zaman yani özellikle yakın arkadaşlarımla şey yapıyorum yani, canımın içi take away görmüyor musun? Görmüyor musun take away bu falan gibi. Ve bunu en son bana koçlukla ilgili, mentorlukla ilgili randevu vermediğim, veremeyeceğimi söylediğim biri şey diye bir çıkıştı. Yani sonuçta bir saatlik bir zaman ayıracaksın. Yani bu kadar hafta içinde, bu kadar zaman içinde bana bir saatlik randevu mu falan diye böyle bir şeyle geldi. Canımın içi trakeveyi görmüyor musun enerjisini orada tekrar hissettim. Zaten öyle paylaştım. Ama bu kalıbın ezberlenmesini ve benden duyulduğu zaman bu ne diye sorulmamasını istiyorum. O yüzden lütfen bugün herkes YouTube'a canımın içi take away görmüyor musun yazsın ve bunu ezberlesin. Şimdi bu şey konusuna gelirsek yeterli derecede bilgi verdiğimi düşünüyorum. Ama bunun çok kişisel bir şey olduğunu da biliyorum. Hani başkası için dışarıdan işte koçluk, mentorluk, danışmanlık, İşte bir saat görüşeceğiz falan gibi gelebilir ama ben öyle çalışmıyorum. Yani bir kişiyi sistemime dahil ettiğim zaman artık ben onunla yaşıyorum. Onunla haberleşmek istiyorum. Onunla aynı şekilde o hafta birkaç kere şu ne oldu, bu ne oldu. Tabii bu böyle karşılıklı bir izin ve onayla ve anlaşmayla oluyor. Arada birbirimize ses mesajı gönderiyoruz. Benim zihnim de aktif bir şekilde, artık sistemimde o kişi de var. Bir şey izlerken, okurken, bakarken algıda seçicilik oluyor. Ona göre bir şeyler seçiyorum, oluşturuyorum, paylaşıyorum. Onun üzerine yeni bir şey, yani o kapıyı açıyorum. O kişi için dünyamda, sistemimde bir kutu, bir yer açıyorum ve onu oraya iyice yerleştiriyorum. Sonra bizim o proje bazlı ya da hedef bazlı çalışmamız bitse de o kişi benim sistemimde kalıyor ve sonrasında tekrar bir araya gelmeler oluyor, yeni bir proje bazı buluşmalar oluyor ya da zaten bu kadar süre sistemimde tutup birbirimizi sevdiğimiz için hayatımızda olan, birbirimizi merak eden, seven insanlara dönüşüyoruz. O yüzden hani böyle her sorana, her yana tabii görüşelim falan şeyinde değilim yani. Canımın içi take away görmüyor musun? Bunu bir daha anlatmak istemiyorum ya. Uf. Acaba bir video çekip bunu önden birilerine mi yollasam? Ya bu arada şeye de saygı duyuyorum yani, kimileri işte de koç olur, mentor olur, danışman olur, bir şeyin uzmanı olur, terapist olur. Yani umursamayabilir yani, onun o şekilde işe yarayan bir sistemi olabilir. Ona da uygun kişiler gider mesela. Der ki 50 dakikanız doldu, 45 dakikanız doldu. Mesela tam cümleyi bitirmek üzere, tamam canımın içi sus, sus sus ben konuşacağım şimdi. 45 dakikan doldu, şimdi git öbür perşembe gelir. Yani işte evet, bir tane de güzel haber vereyim. Ben bir önceki bölümlerde, işte bir önceki bölümler diye bir sözcük şey yok, neyse, böyle üst üste hastalıklardan bir şeylerden bahsetmiştim ve bir süre sonra şey olmuştum ya, evden hiç çıkmasam mı acaba, çünkü çıkınca hep bir şey oluyor falan gibi. Kısa bir, hatta yakın bir dostum da şey dedi, ben artık kendimi suçlamaya başladım, seninle ne zaman görüşsek senin başına bir şey geliyor gibi. Çünkü onunla böyle minik bir seyahat günübirlik bir yere gitmiştik, döndük hasta olduk. İşte onun işte bir yakını da varmış. Kesin ben sana bulaştırdım falan filan gibi böyle bir şey olmuştu. Başka bir zaman da böyle oldu. Tabii ki bence alakası yok ama hafif bir bende neyse canım bir sürede evde takılırım. Ne olacak ki, zaten birikmiş işlerim var. Çıkmayayım falan dedim. Sonra bir gün kendimi çok motive ettim. Çünkü fiziksel olarak çöküşün ardından yeniden hayata dönünce çok rahat hissetmiyorsun. Yani iyi hissetsen bile kendini daha fazla bir koruma, çok mu ayakta durdum, çok mu böyle oldu falan gibi bir şeyim olmuştu. Ve ben de kendime markete gitme hedefi koydum. Dedim git markete, şöyle bir rafların arasında dola, çok seversin, deterjanları koklarsın falan, böyle bir motivasyonla markete gittim. Sonra kendime söylediğim gibi böyle bir süre evde zaman geçirme dönemi yaşattım. Yaklaşık bir hafta 10 gün kadar. Sonraki tekrar ilk çıkışta dedim ki bir markete tekrar bir gideyim, sonra artık açılma dönemine girerim. Ve markete gidince fark ettim ki bir önceki çıkışımda kredi kartımı düşürmüşüm. Çünkü sadece oraya gittim. Ve bir hafta 10 gün ben kredi kartım olmadan yaşamışım. Çünkü hiç cüzdanımı açmadan yaşamışım. Şanslıyım ki kredi kartımda mobilden kontrol ettim. Hiçbir hareket yok. Yani kimse kötüye de kullanmamış falan, ama yani 10 gün kredi kartım açık, kullanıma açık bir şekilde ve benim yanımda değil bir şekilde yaşamış. Bunu da fark etmek bende şey oldu. Dedim ya, yani ya o kadar da kapanmaya gerek yokmuş. Hani düşünsene bunun bir hafta değil de işte 2 ay falan sürdüğü, ne kadar saçma bir şey. Gerek yok. Neyse, böylece evden çıkmama korkumu da yenmiş oldum. Maliyeti bir eski kredi kartı oldu. Yenisi geldi hemen zaten. Yenisi gelene kadar da evden çıkmadım. Neyse, böyle de bir kamuoyunu bilgilendirmiş oldum. Artık çıkıyorum yani, hazırım gibi böyle bir şey. Biraz da ekonomi konuşalım mı kredi kartı demişken? Şimdi benim yakın arkadaşlarımla, böyle onların da hatta böyle küçük bir çemberinde çok sık kullandığımız bir kalıp vardır. Özellikle yakın arkadaşlarım ve küçük çember derken çocuk sahibi olmayan küçük bir çember. Bizim bir çocuk kartımız var. Bu satın almalarda çok kullandığımız. Mesela bir örnek vereyim. Bir yakın arkadaşımla ünlü lüks bir alışveriş merkezindeyiz. Böyle gezdik, bir gömlek gibi bir şey beğendi ama gerçekten çok pahalı. Bana böyle şey yapıyor yani, onay bekliyor. Ben bir düşüneyim dedi, çıktık mağazadan. Ben hiçbir şey söylemiyorum, dolanıyordu ama çok güzel değil mi diyor. Kumaşı da çok güzel şöyle, ama çok pahalı ya, ya çok pahalı falan diyor. Ben de döndüm dedim ki ya kaç yaşında adamsın yani. Yaşını burada söylemeyeyim, hoşlanmıyor yaşını duymaktan. Kaç yaşında adamsın, çoluğun çocuğun yok, senin yaşıtların okul taksidi ödemekten, yok balesi, yok piyano hocası, yok bilmem Koşavel'deki bilmem ne kayakları, şunları bunları derken, yani ayda kaç tane bu gömlekten harcıyorlar, üstelik kendilerine değil. Bir anda baktım yanımda değil, mağazaya doğru koşuyor yani, ben de yanına gittim, o şey alındı yani. Bu çocuk kartı, işte çocuğum olsaydı zaten hiç düşünmeden çatır çatır verecektim. Yani ne düşünüyorum kendime şunu yaparken gibi, özellikle belli bir limitin üstündeki harcamalar için çok sık kullanılır. Şimdi konu, yani bu çok bence kullanışlı bir kart. Çocuk sahibi olmayan herkese de öneririm. Ama ben bir iki noktada bu çocuk sayısını 3'e çıkardım. Hatta şöyle yaptım bir iki satın alma kararı için. Dedim ki şimdi dedim 3 tane çocuğum olsa birini pahalı okula yollayıp diğerini yollamayacak mıyım ya? Haksızlık olmaz mı ya? Hepsini yollayacağım. Birine bale dersi aldırıp diğerlerini aldırmayayım. Olur mu öyle şey? Şimdi 3 çocuğum olduğunu düşün, bıdı bıdı bıdı bıdı falan diye. Ve çok yakın bir dostum beni şöyle uyardı. Dedi ki lan sen 3'te dur. 3'te dur ya, aile planlaması. 3'te dur artık, dur yani. Ha, ben bunu her şey için mi yapıyorum? Hayır. Ama bu çocuk kartı olayını çok seviyorum. Böyle özellikle çocuk sahibi olmayanlar kişisel satın almaları, satın alma kararları için bunu kullanabilir. Ve bunun da sorumlusu diğer bir çocuk sahibi olan kümedeki arkadaşlarım. Çünkü sürekli ben mesela, onlar bana anlatmasa nereden bileceğim bale kursunun, piyano kursunun, işte bir özel anaokulunun fiyatını. Onlar beni dolduruyorlar. Sonra diyorum ki aa, benim böyle bir masraf kalemim yok, olabilirdi. O zaman kendime yapayım, kendime ısmarlayayım. Kendime bir tane anaokul ısmarlayayım. Böyle oluyor. Evet. 3'te durdum, hatta 1'e geri çektim. Çünkü çok özel durumlarda bu kartı kullanıyorum. 1 kartı ve 3 kartı. Evet. Şimdi bir andan bahsedeceğim. Böyle bahçede sırtımı güneşe vermiş, bin bir zorlukla ve tam yarısındayken acaba bir usta mı bulsam, o mu yapsa diyerek monte ettiğim, babamın da yardımıyla ahşap koltuğumda oturuyorum. Çok memnunum. İyice sıkıştırmışım vidaları, çok rahat. Böyle limon ağacım, işte hafif bir ılık böyle bir esinti, sırtıma güneş var, çok mutluyum. Elimde de kahvem var. Mavi beyaz bir kupam, çok da severim o kupayı. Kedilerimden Tombi geldi tavşan gibi üstüme çıkıp iki patisiyle kupaya yapıştı. Ben çekiyorum o çekiyor ama yani normal şartlarda ay feda olsun falan derim. Al al hadi hevesini al falan derim ama o kupa çok değerli. O yüzden böyle bir süre böyle bir itişme demeyeceğim ama bir direnç oldu aramızda. Sonra durunca dedim ki Tombi sen bu kupanın hikayesini biliyor musun? Yani çünkü benim için çok kıymetli ve ben oturdum anlatmaya başladım. Yıllar önce böyle uzun bir seyahatten, uzun bir uçuştan İstanbul'a böyle bir günlüğüne indim, eve girdim. Birkaç şeyimi ayarladım. Dışarıda bir iki işim vardı, bir bankaya uğramam gerekiyordu falan filan derken ani bir kararla buraya gelmiştim. Ve çok kısa kalacağımı zannediyordum. Ama sonra başka bir sürü şey oldu. Ben burada kaldım ve sonra bahar geldi, Mart geldi. Üstüme zaten çok az şey almışım ve kışlıklar var. Ben de bir alışverişe çıktım. Tam da bahar da geldi, bir sürü zor gün, hastalık şudur budur, kötü haber şunlar bunlar atlatıldı. Hadi bakalım yeniden başlayalım diyerek bir yürüyüş yaptım. Sonra yürüyüş yapıp bir alışveriş merkezine uğradım. Kendime baharlık hiç unutmuyorum böyle yine lacivert beyaz mavi renklerde bir şeyler aldım. İşte güzel bir şal aldım, bir iki gömlek aldım. Böyle çok ifil ifil bir ceket hırka karışımı bir şey aldım falan. Ve bir de girdim böyle bir sevdiğim bir ev eşyaları satan bir mağazaya bu kupayı aldım. Mavi beyaz. Sonra da yukarıdaki büyük kitapçı kırtasiyeye girdim. Kendime bir kitap, bir defter, bir kalem aldım. Bunlar benim yeniden başlama şeylerim. Hani yeniden başlama derken hani her hafta, her çarşamba falan yaparsanız evde bu saydıklarımdan, koleksiyondan çöpe eve giden bir şekilde bir şey oluşur, yığıntı oluşur. Bu dediğim şey gerçekten bir şeyleri sıfırlayıp yeni bir dönemin kapısını açarken yapılabilecek şeyler. Sonra da sevdiğim bir kafeye girip kendime bir kahve aldım ve hemen o deftere bir şeyler yazmaya başladım. Yani işte bunlar dedim Tombi'cim benim yeniden başla kupam bu kupa. O yüzden de ben bunu çok seviyorum falan derken bir baktım Tombi uyumuş. Yani ay umarım şu anda bunu dinleyenler de uyumuyordur ki çok eminim bir kısmı zaten uyurken açıyor, uyumuştur. İyi geceler. Ama onların da bir kısmı bana hep şey diyorlar. Yani gece uyurken açıyorum, bir yerinde uyuyakalıyorum. Ama ikinci günü sabah işe giderken tekrar açıyorum. Yani ben seni iki kere dinliyorum. Ratingleri ben artırıyorum falan gibi açıklamalarda bulunuyorlar. Ama sonuçta Tombi uyusa da bu benim için çok önemli. Yani bazı şeylerin hikayesi var. Bazı şeyler sana nereden nereye geldiğini, neyi nasıl atlattığını çok güzel hatırlatıyor. Kendine kaynak yaratman, kendine ilham vermen açısından ben de böyle eşyalarımı, anılarımı hatırlamayı, kendime ve Tombi'ye hatırlatmayı çok seviyorum. Ve evet, şimdi de sanırım bu bölümün en zor kısmına geldik ki üzerinden epey zaman geçti. Ben yine bir kayıp yaşadım. Bu sefer gerçekten birbirinden çok ayırmıyorum ama çok derin bağlarla ve uzun yıllardır bir böyle yol aldığım Mira gitti. Bir komşunun bahçesinde ölü bulunmuş ve yani hiçbir yarası beresi, kan, man, hiçbir şey yok. Belki bir pıhtı attı bir şey oldu. Mira Kamuf'un kızı ve Mermer'in annesi. Ve gerçekten çok böyle bir noktada ruhsal, telepatik mi diyeyim, ne diyeyim, böyle bağımızın çok yüksek olduğu bir arkadaşımdı diyeceğim. Bir kediydi demek istemiyorum. Sadece kedi olarak tanımlamak istemem onu. Mesela hatırlıyorum, belki bu podcast'te anlatmışımdır. Mermer'i doğuracağı zaman beni böyle tişörtümden çeke çeke bağıra bağıra yurt dışında yaşayan bir komşunun evinin içindeki bir böyle bahçenin içindeki bir çalılığa götürmüştü. Orada onunla beklememi istemişti ve o gece Mermer'i doğurdu. Mesela bu benim için çok böyle çok özel bir şeydi. Çünkü kediler doğum yaptıkları zaman kim olursa olsun doğum yapacakları yeri de göstermezler. Yavrularına da uzunca bir süre saklarlar, dokundurmazlar falan. Ama böyle aramızdaki o kardeşlik, o bağlantı o kadar yüksekti ki benim için Mira özelinde çok normal bir deneyimdi. Ama çok da mutlu olmuştum beni o yerde gördüğü için. Mesela bir gün geldi, bağırdı bağırdı. Ay aç herhalde dedim. Mama verdim yemedi. Ay yaş mama mı istiyor dedim. Yaş mama verdim, su verdim. Aynı şekilde seslenmeye devam etti. Sonra ben böyle Mira anlamıyorum ya falan oldum. Ve sadece sabit böyle boynunu kaldırarak durdu. Boynunun böyle alt kısmını bana çevirdi. Bir baktım oradan yaralanmış. Muhtemelen bir kavga, bir şey oldu. İlaç istiyor. Hemen ben de zaten bulunduruyorum böyle durumlar için. Hemen merhemi çıkardım, sürdüm. Sakince bekledi ve her gün gelip merhemini sürdürdü. Ve çok kısa bir sürede iyileşti. Yani böyle şeyleri paylaştığım için, yaşadığım için şimdi anlatsam böyle onlarca şey var. Çok da komik bir tane de anımız var. Bir gün böyle ortak yeşil alanda ben yürüyüş yapıyordum. İşte Mira'yı gördüm. Yanımda da mama vardı. Dedim ki birazcık vereyim falan. Tam Mira'ya doğru giderken tontiş yaşlı bir amca, kızım dur dur dur falan diye böyle kendinden geçti. Böyle döndüm. O kedi değil, kedi değil, o canavar. Yaklaşma, her şeyi yapabilir falan dedi. Ben de şey dedim, yok merak etmeyin dedim. Yani biz çok yakınız, yani bana da çok olamaz, böyle bir şey olamaz falan. Ben tabii adamı dinlemedim, gittim Mira'yı kucağıma aldım, öptüm falan. Adam, yani o günden beri adamdan haber alınamadı, artık benden de şüpheleniyor. Böyle şeylerimiz var. Evet, yani annesi kamufta, hani şey çevrede pek arkadaş canlısı, sıcakkanlı ya da normal ya da sevimli başlıklarında anılmıyor. Çok korkuluyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor bu arada. Yani korksunlar, yaklaşmasınlar. Hani o yüzden hani nasıl tanımlayayım bilmiyorum. Ama böyle bir şey olunca çok da insanları yok yok öyle değil şöyle değil diye ikna etmeye de çalışmıyorum. Çünkü bu arada gerçekten dışarıya karşı öyleler. Öyle olmaya devam etsinler. Kendilerini korumak için muhtemelen. Çok bebeklik zamanlarından itibaren böyle şeyler geliştirebiliyorlar. Neyse. Şimdi tabii ki ayrılık zor. Yani ne kadar çok güzel zamanları birlikte geçirsek de ay artık onu göremeyecek olmam ve pıtı pıtı böyle bana koşmayacak olması zor geliyor yani. Bu da çok normal yani. O yüzden evet. Her zaman bu kısımlarda biraz zorlanıyorum ama yani Mira da onun için bu kadar üzülmemi hak ediyor zaten. Ben onu çok sevmeye devam ediyorum ve sevdiğim birilerini fiziksel olarak kaybettikçe yani ölüme gerçekten inanmamaya başladım. Yani hani o anlamını yitirmeye başladı çünkü hiç onlardan ayrılmışım gibi gelmiyor. O yüzden de benim için müthiş bir deneyim ve müthiş bir böyle özel bir ders vermişler. Bir şeyi öyle bir paylaşmışız ki beni de bu konuda çok güzel eğitiyorlar, çok güzel hazırlıyorlar. Ölüm hem anlamını kaybediyor hem de çok güzel bir aslında herkesin korktuğumuz içgüdüsel olarak hani çünkü yaşamaya, hayatta kalmaya daha böyle şeyiz. Ama gitgide korkunç bir son ya da kaçmam gereken bir şey gibi değil de aslında bir o hep söylendiği gibi bir boyut değiştirme, bir kapı. İşte Mira oradan geçti, Ebru'yla oradan geçti, Perdiş oradan geçti ve şu an hani bu podcast'te çok ismini saydığım bir sürü hani sadece kedi değil yani insan olarak da başka varlıklar da böyle sevdiğim insanlar oraya geçti ve şey gibi bir şey oluyor. Sen de oraya geçince zaten orada seni böyle bir ortamın hazır bekliyor gibi. Hani orada senden önce geçenler sana da bir yer ayarlıyordur falan gibi şeyler düşünmek bana iyi geliyor böyle durumlarda. İyi ki fotoğraflar, videolar var. İyi ki annesi var, doğurduğu mermer var. Böyle şeyler de iyi geliyor. Çok seviyorum ve çok özlüyorum. Bunu da buradan böyle paylaşmak istedim. Hayatımdan Mira geçtiği için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Evet diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.